Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 42. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Bir vakit melekler şöyle demişti. Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. İşte bu ayet-i kerime üzerinde biraz konuşurken Hazreti Meryem'in anne karnında seçildiğini, hiçbir kadın veya kız mescide adanamazken hizmetçi olarak ibadetle meşgul olması için verilemezken onun mabede Beyt-i Makdis'e kabul buyurulduğunu söylemiştik. Yine o devrin büyük peygamberlerinden Zekeriya aleyhisselam Hazreti Meryem validemizle ilgilenmiş, onun hizmetiyle meşgul olmuş, ihtiyaçlarını karşılamış ve Hazreti Meryem de kendisini tamamen mabedin hizmetine ve ibadete vermişti. Daha sonra Allah Teala Hazreti Meryem'in bir başka seçilişine, onun diğer insanlardan farklı bir özelliğine daha işaret eder. Bu özellikte Hazreti Meryem'in evlilik bulunmaksızın, herhangi bir erkekle teması olmaksızın bir çocuk dünyaya getirmesidir. Bu mucizevi yaratılış da Hazreti Meryem'in diğer kadınlardan ayrılan en önemli özelliğidir. Bu doğum sebebiyle Hazreti İsa babasız olarak dünyaya gelmiş ve bu şekilde mucizevi bir hadisenin ardından yine anne kucağında daha kundaktaki bir bebekken konuşarak annesine atılan her türlü iftirayı, karalamayı tertemiz kılmış. Böylece Allah tarafından iki defa seçilip tertemiz kılınması tamamlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Meryem'in faziletleriyle ilgili şöyle buyurur. Cennet ehlinin en hayırlı kadını İmran kızı Meryem ve yine onların en hayırlısı Hüveylid kızı Hatice'dir. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de yer alır. Diğer bir hadis-i şerif de erkeklerden kemale erenler çoktur. Fakat hanımlardan sadece İmran kızı Meryem, Firavun'un hanımı Asiye kemale ermiştir. Peygamber Efendimiz bu iki hadis-i şerifte üç tane hanımın ismini zikreder. Bir tanesi Meryem validemiz, ikincisi Firavun'un hanımı Asiye validemiz, bir diğeri Peygamberimizin ilk hanımı olan Hüveylid kızı Hatice, diğeri de Peygamber Efendimizin başka hadislerde zikrettiği dördüncü kişi de Hazreti Fatıma-i Zehra annemizdir. İşte kadınlar içinde belki de Allahu Alem en yücesi, en değerlisi Hazreti Meryem'dir. O doğum öncesinden başlayarak Allah'ın iltifatına mazhar olmuş, Hazreti Meryem'in annesine bir takım müjdeler verilmiş, onun kalbine doğan Allah'a adakta bulunma duygusuyla, duasıyla, mabede adanmasıyla başlayan tertemiz bir hayat, imrenilen ibadet dolu, zühd ve takva dolu, iffet ve haya sembolü bir insan ortaya çıkmıştır. İşte Hazreti Meryem bu özellikleriyle mescitte ibadet ederken melekler kendisiyle konuşmaya gelmişler. Ona Allah'ın lütuflarını hatırlatmışlar. Ve bir sonraki ayette, 43. ayette yine melekler Hazreti Meryem'e hitaben şöyle demişlerdir: Meryem, Rabbine gönülden itaat et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Estaizu billah, bismillah. Ya Meryem uknuti li rabbik vescudi verki'i me'arraki'in. O halde bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre Allah'a bütün varlığınla yöneldiğin zaman secdeyle varlığını, benliğini Allah'ın huzurunda eğip ona teslim olduğun zaman rükû edenlerle beraber rükû edip huzurunda boyun büktüğün zaman onun emrine inkiyat ettiğinde tamamıyla teslim olduğunda işte Allah'ın ikramı, ihsanı geliyor ve Allah böyle kendisine yaklaşan, kulluk eden, günahlardan içtinap eden, uzak duran kullarına lütuflarını yağdırıyor da yağdırıyor. Bu hadiseler, yani Ali İmran suresinin başından beri anlatılan Hazreti Meryem'in annesinin söyledikleri, yaşadıkları, adağı, Hazreti Meryem'in mabede teslim edilişi, Hazreti Zekeriya'nın onu himayesine alışı, Hazreti Zekeriya'nın Allah'a niyazda bulunarak ondan bir evlat istemesi, bütün bunlar Allah'ın Peygamberimize bildirdiği, haber verdiği hadiselerdir. Peygamber Efendimiz daha önce bunları herhangi bir kitaptan veya herhangi bir insandan duymuş, bilgi edinmiş değildir. Bu Allah'ın Kur'an mucizesini gösterdiği, işaret ettiği bir başka husustur. Neticede Peygamber Efendimiz gerek çocukluğunda, gençliğinde, gerekse hayatının ilerleyen dönemlerinde hiçbir zaman okuma yazma bilmiyordu. O ümmi bir peygamberdi. Hitap ettiği topluluk ümmi bir topluluktu. İçinde okuma yazma bilen insanların sayısı parmakla gösterilecek kadar azdı. Onlar Yahudilerle, Hristiyanlarla çok fazla içli dışlı değillerdi. Hatta bilhassa o bölgede yaşayan, Medine civarında yaşayan Yahudiler Arapları küçük görür, onların ellerinde bir kitap olmayan cahil bir topluluk olduğunu, putperest, müşrik bir topluluk olduğunu, batıl yollarda ömürlerini tükettiklerini düşünürler. Onları devamlı tahkir ederlerdi, hakaret ederlerdi, küçük görürlerdi. İşte böyle bir topluluktan Allah ümmi bir peygamberi, okuma yazma bilmeyen, daha önce eline Tevrat ve İncil alıp okumuş olmayan bir insanı peygamber kılmış ve ona verdiği kitapta gerek Tevrat ve İncil'de bulunan, gerekse onlarda yanlış olduğu halde düzelttiği birçok hikayeler, birçok peygamber kıssaları anlatmıştır. Bu gaybi haberler bile önceden olmuş ve insanların bilmediği veya yanlış bildiği haberler bile Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderildiğinin en büyük ispatıdır. Nitekim bir sonraki ayet-i kerimede, 44. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: Estaizu billah, bismillah. Zalike min enba'il gayb nuhihi ilek ve ma kunte ledeyhim iz yulkune aklamehum eyyuhum yekfulu Meryem ve ma kunte ledeyhim iz yahtesimun. Bunlar sana vahiy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa içlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kalemlerini Kur'a için atarken sen onların yanında değildin. Birbirleriyle çekişirken de sen onların yanında değildin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimizin eline Tevrat ve İncil almadan, o devirde zaten Arapçaya çevrilmiş bir Tevrat ve İncil de yoktu, onların kitabındaki kıssaları, peygamberlerin hayat hikayelerini en güzel bir üslupla dile getirmesi, o devirde peygamberimize atılan bütün iftiraları, bühtanları sona erdirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı peygamber kıssaları bazı yönleriyle Tevrat ve İncil'deki kıssalara benzemiş olsa da özü itibariyle kendi içinde tutarlı, en doğru, en ahlaklı, en üsluplu ve lisan olarak da en beliğ ifadelerdi. Nitekim bugünkü elimizde bulunan, Türkçe'de de pek çok tercümelerine ulaşabileceğimiz Tevrat'ta Hazreti Adem'den başlayarak birçok peygamber hakkında ağza alınmayacak, ahlaka, mantığa, akla ters birçok hikaye anlatılmaktadır. Bu hikayeler Allah tarafından indirilmiş, bu şekliyle insanlara bildirilmiş hikayeler değildir, kıssalar değildir. Bunlar üzerinde büyük oranda insanların tasarrufu olmuş, onlar adeta kendi gönül dünyalarını, bozuk inanç, ahlak ve anlayışlarını kendi kitaplarına yansıtmışlardır. Büyük peygamberler dahil olmak üzere sıradan bir insana bile söylenmesi iftira mahiyetinde olacak pek çok suçu peygamberlere atarlar ve bunları Allah'ın indirdiğini söyleyerek Allah'a da iftirada bulunurlar. Onlar bu haliyle evdeki muharref, bozulmuş Tevrat'la, İncil'le aslında kendi inançlarını, kendi hayata bakışlarını, kendi ahlaklarını ortaya koyarlar. Onlar kendi elleriyle kitaplarını bozmuşlar, sonra da bu bozdukları kitaplarına inanarak onları hayat kılavuzu edinmişlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim gerek daha önceki peygamberlerdeki bu iftiraları, yalanları, karalamaları, ahlaksızlıkları sıfırlayan tertemiz bir sayfa açmış, gerekse o peygamberler üzerinden anlatılan, tevhide ters olan birçok akideyi, birçok inanç esasını düzeltmiş, tasih etmiştir. O, önceki kitapların ilk indirilmiş şekillerini tasdik eden bir kitap ama mevcut hallerini de düzelten, tasih eden bir kitaptır. Netice itibariyle bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'de söylenenler Peygamber Efendimizin kendi sözleri değildir, kendi zihninden, hayal gücünden uydurduğu şeyler değildir. Bunlar Allah tarafından indirilmiş ayetlerdir, gayb haberleridir. İnsanların ulaşamayacakları, bilgi sahibi olamayacakları konularda Rabbimiz geçmiş ve gelecek gayba dair hususları peygamberimize ve ümmetine tek tek saymış, haber vermiştir. Bu ayet-i kerimede işaret edilen hadise şudur. Hazreti Meryem annesi tarafından mabede getirildiğinde önce insanlar homurdanmış, bir kadının, bir kızın mescide, mabede kabulünün mümkün olmadığını dile getirmişler ve bunu reddetmek için, geri çevirmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama daha sonra gerek görmüş olduğu işaretler sebebiyle, gerekse iffetli, seçkin bir aileden bulunması sebebiyle bu sefer de Hazreti Meryem'e sahip olmak, onu kendi himayesi altına almak için o mabette görevli insanlar birbirleriyle yarış eder hale gelmişlerdi. Fakat Allah'ın bir muradı vardı. Allah'ın takdiri onlar içinde, o mabette hizmet eden alimler, büyük zatlar içinde en çok Hazreti Meryem'e layık olan yakın akrabası ve büyük bir peygamber olan Hazreti Zekeriya'nın bu himayeyi üstlenmesiydi. Rabbimiz böyle takdir etmişti. Sonra insanlar canhıraş bir şekilde birbirleriyle tartışırken birisinin ortaya attığı "o zaman kura çekelim" fikrine gelmişler ve nihayet ufacık bir su birikintisinde kalemlerini atma kararı almışlardı. Su belli bir meyille aşağıya doğru akıyordu. Hepsi kalemlerini aynı anda bırakacak, aynı bölgeye bırakacak. Kimin kalemi aşağıya doğru sürüklenmez, durur veya aksi istikamete, yokuşa doğru çıkarsa o Allah tarafından Hazreti Meryem'i bakmakla görevlendirilmiş kimse sayılacaktı. Hepsi yazı yazdıkları o kalemleri suya bıraktılar. Bütün hepsi sürüklendi. Sadece Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi suyun akış istikametine değil, tam tersine doğru, yukarıya doğru çıktı. Böylece hepsi aslında istemeye istemeye Hazreti Zekeriya'nın bu vazifeyi kabul etmesine razı oldular. İşte Hazreti Meryem'in Zekeriya Aleyhisselam himayesinde mabette ibadete çekilmesi, mabede adanması da bu şekilde başlamıştı. Kur'an-ı Kerim böyle bir ayrıntıyı bile vererek Allah'ın gayba nasıl muttali olduğunu, her şeyin gizlisini ve açığını onun bildiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla artık gerek elinde okuduğu kitaplarla, Tevrat'la, İncil'le, gerekse alimlerin nesilden nesle aktardıkları bilgilerle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan gerçek kıssaların, peygamber hikayelerinin nasıl denk geldiğini, ikisinin de nasıl kaynağının Allah olduğunu en iyi alimler bilirdi. İşte Peygamber Efendimiz'e gelen heyet de bu duydukları, yaşadıkları, öğrendikleri sebebiyle Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini yakinen anladılar. Zaten Yahudiler de peygamberimizi kendi evlatlarından daha iyi tanırlar. Onun peygamber olduğunu, Allah tarafından gönderildiğini bilirlerdi. Fakat gerek kıskançlık sebebiyle, gerek menfaatlerinin kesilmesi korkusuyla İslam'a girmekten yüz çevirmişler ve yanlış olduğunu bile bile kendi inançları üzerinde sabit kalmışlardı. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim programımıza. Allah Resulü'nden şöyle nakledilmiş. An Ebi Hureyre radıyallahu an anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men kânet indehu muzlimetun li ehîhi min ırdihi ev min şeyin fel yetehallelhu minhu el yevme kable en la yekune dinarun ve la dirhem. İn kâne lehu amelun salihun uhize minhu bi kadri mazlime ve in lem yekun lehu hasenatun uhize min seyyiati sahibihi fe humile aleyh. Ravahül Bukhari. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahiplerine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Bu hadis-i şerif Buhari'nin Mezalim babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, hadis-i şerif çok net, çok açık. Bu dünyada imtihan için bulunuyoruz. Hepimizin birbiriyle hukuku var. Bu münasebetler, bu ilişkiler çerçevesinde bazen zalim oluyoruz, bazen mazlum oluyoruz. Farkında olarak veya olmayarak çeşitli haksızlıklar yapıyoruz. Neticede insanlarla, hayvanlarla ya da Müslüman kardeşlerimizle alacak verecek üzerinden birçok hakkımız geçiyor. Bazen bir söz söyleyip gönlünü kırıyoruz. Bazen hak ettiği, beklediği yardımı yapmıyoruz, geciktiriyoruz. Böyle bir sıkıntıya sebep oluyoruz. Bazen bilerek ona ait olduğunu bildiğimiz bir malı ondan alıyoruz. Kısacası bambaşka yollarla kardeşlerimizin hakkına girebiliyoruz. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar, bir gün gelecek, orada altın ve gümüş bulunmayacak. Orada insanlar birbirleriyle helalleşirken sadece yapmış olduğu amellerle alışveriş yapacaklar. Eğer zalim olmuşlarsa mazluma borçlarını altın ve gümüşle değil, parayla değil, varsa kendi iyiliklerini o mazluma vermek suretiyle ödeşecekler, helalleşecekler. Yok, eğer zalimin iyilikleri bitmişse, mazlumun ise veya mazlumların ise alacağı daha çoksa, onlar bu sefer kendi günahlarını, kendi hatalarını o zalime yıkıp böylece günahlarından kurtulmuş olacaklar. İşte kıyamet günü artık insanların bu hesaplaşma nihayetinde elinde ne varsa gerçek ederi, gerçek kıymeti o olacak. Eğer zalim zulmü sebebiyle pek çok kişinin hakkını gasp etmişse, iyiliklerin hepsini onlara dağıtacak, neticede günahlarını yüklenip tam anlamıyla iflasa düşmüş olacak. Mazlum da bu dünyada çaresiz, Belki müracaat ettiği bütün kapılar yüzüne kapanmış bir kimse olarak boynu bükükken, ahiret gününde o uğradığı zulümler sebebiyle, haksızlıklar sebebiyle insanlardan alacağını topladığında yüzü gülen, mutlu olan bir insana dönüşecek. Belki de dünyada keşke bana daha fazla zulmedilmiş olsaydı, bugün burada hazır daha nice amellerim olurdu diye pişmanlık hissedecek. O halde bu dünyada yaşadığımız zaman içerisinde zulmetmemeye, haksızlık yapmamaya çalışmalıyız. Şayet hasbelkader insan oluşumuz sebebiyle nisyanımızla, unutkanlığımızla veya hırsımızla, başka zaaflarımızla bir takım haksızlıklara girmişsek, onlarla bir şekilde helalleşelim. Bu dünyayı defterleri kapatma yeri olarak görelim. Bu dünyada mahcup olmanın, utanmanın, iflas etmenin derdine düşmeyelim. Varımızı yoğumuzu insanların gönlünü almak için kullanalım. Çünkü yarın burada zahmetle yaptığımız o salih amellerimizin tek tek elimizden kaydığını, mazlumlara doğru gittiğini gördükçe büyük pişmanlıklar yaşayacağız. Ama o zaman bunun telafi imkanı olmayacak. Rabbimiz o gün mahcup olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarından bir menkıbeyle programımızı nihayetlendirelim. Peygamberimizin has ashabından, seçme sahabilerinden Selman-ı Farisi radıyallahu anh son zamanlarında ihtiyar ve yorgundu. Bir şey taşırken yorgunlukla, yaşlılıkla titreye titreye giderdi. İnsanlar etrafında toplanır, onun eşyalarını taşımak, yardımcı olmak isterdi. Ama o, hayır, onu yerine kadar ben götüreceğim der, onlara müsaade etmezdi. Halbuki o sıralarda kendisi emrinde birçok beldenin bulunduğu bir valiydi. Selman-ı Farisi Hazretleri günlük bir abaya bürünür, halka hitap edeceği zaman o abanın bir kısmını altına alır, diğerine de sarınırdı. Valilik maaşından, gelirinden bir şey almaz, elindekileri de insanlara dağıtırdı. Kendi elinin kazandığını yemek adetiydi. Doğru dürüst bir evi yoktu. Gölgelenmek için gölgeleri takip eder, oturur ve güneşten korunarak oralarda dinlenirdi. Hizmetçisini bir işe gönderince de hamurunu kendisi yoğurur. Bir insana iki vazife birden veremeyiz derdi. Muhterem dinleyicilerim, bu ifadelerde de görüldüğü üzere insanın kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması, insanları tepeden bakarak kullanmaması güzel bir hasettir, güzel bir ahlaktır. Kanaatle zenginleşip Allah'a tevekkülle, teslimiyetle azla yetinmeye çalışırlardı. Ellerine geçen dünyevi nimetleri de çok daha muhtaç kimselere sarf ederek Allah'ın rızasına talip olurlardı. Onlar da bu dünyada yaşayıp geldiler yeşiller, geride güzel izler, güzel örnekler, ibretli hayatlar bıraktılar. Onların o müstesna hayatlarından ders almak, onların bir gölge gibi takip etmek, onların bastığı adımları takip ederek onların vardığı yere varmak mümkündür. Fakat onların yaşadığı dönemlerde tamamen zenginlikle, refahla şımarmış, insanlara tepeden bakan, insanlara zulmeden, onları istismar eden, mallarını, mülklerini yağmalayan bir güruh, bir topluluk da vardı. Rabbimiz böyle kibirli, böyle insanlara tepeden bakan, insanları kendinin bir dengi görmeyip hafife alan, hakir gören kimseler olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Bizleri iffetle, takvayla taçlandırsın. Bizleri tevazuyla, kullukla şereflendirsin. Bizleri zalim olmaktan da, mazlum duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Bu dünyayı terk ettiğimiz o gün, o an razı olduğu kullar olarak huzuruna kabul buyursun. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada sonlandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.